Merhaba, Ra'nın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün bu podcast'in de babalarından biri olarak gördüğüm Sokrates'le bir kahve bölümü kaydedeceğim. Ben bu kahve bölümlerimi çok seviyorum. Hem ben bu bölümlere hazırlanırken, tabii hepinizin bildiği gibi kahveyi bölüme başlamadan önce içiyorum. Çünkü tek başına podcast kaydederken bir şeyler içmek çok zor. Evet, dramamı da yaptıktan sonra bence bölüme başlayabilirim. Ama kendi içinde bir seri haline geldi ve bunlar üzerinden dönüşler aldıkça çok mutlu oluyorum. Devamı da geliyor, gelecek. Bu değil, bundan sonra da birçok kahve bölümü var zihnimde şimdilik. Ben zaten önce bölümleri zihnimde tasarlıyorum. Genelde de elim doluyken, böyle fiziksel bir işle uğraşırken ve yürüyüşlerde bölümler zihnimde kaydediliyor. Hatta bu bölümü kaydetmeden önce şöyle bir hesap yaptım. Kafamda kaydedilmemiş ve işte notlar toparlanmamış, böyle bir içerik olarak hazırlanmamış 11 adet bölüm var. O yüzden yeni bölüm gelecek mi, ne zaman gelir, daha çok bölüm olacak mı gibi kaygıları olanların da yüreğine su serpmek isterim bu bilgiyi paylaşarak. Evet, şimdi Sokrates'in hikayesine bir ucundan başlayalım. Sokrates benim için, ki sadece benim için olduğunu düşünmüyorum, kendini keşfetmenin, içsel yolculuğun, kendini bilmenin ve kendi üzerinde çalışmanın ilk hocası. Milattan önce 469 yılında Atina'da dünyaya geliyor. Yoksul bir ailenin çocuğu, babası heykeltıraş, annesi de ebe. Atina o zamanlar kültür sanat açısından çok zengin. Bu ortam onu beslemiş olmalı. Tahmin ediyoruz yani. Eğitimi konusunda da pek bilgimiz yok. Kesin bir bilgi ulaşmamış bugünlere. Ama o dönemin Atina'sında herhangi bir eğitim almasan bile etrafın o kadar güzel insanlarla, o kadar güzel şeylerle, eserlerle dolu ki sadece kulak dolgunluğu bile olsa ya da göz aşinalığı bile olsa bence insanlar çok güzel bir şekilde yetişiyordur. Çok şanslı bir şekilde bir ortamda yetişiyordur. Sokrates önce babasının izinden gidiyor ama daha sonra, yani çok bir U dönüş gibi, askerlik yapıyor. Onun sonrasında da yine ters bir U dönüşle sadece kendi üzerinde çalışmayı görev ediniyor. Onun için artık hayatının tek amacı bu. Arkelos'un öğrencisi oluyor ama doğa felsefesinin insanı yeterince açıklamadığını düşünüyor. Kendisini tatmin etmiyor bu açıklamalar ve o dersleri bırakıyor. Sonrasında işte belki de Sokrates'in kendi otantik yolunda yürümeye başladığı dönem diyebiliriz. Kalabalık caddelere, pazarlara, çarşı meydanı gibi yerlere gidiyor. Böyle insanların kalabalık olduğu, toplandığı, bir şeyler tartıştığı yerlere ve buralarda her konu tartışılıyor. O kalabalıkların ortasında oluyor, bunu bir alışkanlık haline getiriyor ve buradaki çok çeşitli tartışma konularında kendisi de dinleyip sorular soruyor. Tartışma konuları çok çeşitli. Politika, devlet, savaş, aşk, ahlaki konular, evlilik, işler, güçler, meslekler, sanat, ticaret vesaire, aklınıza gelebilecek her türlü şey orada tartışılıyor. Sokrates bu tartışmalara dahil oluyor ve insanları dinleyip sonrasında onlara çok güçlü sorular soruyor. Keskin ve güçlü sorularıyla çok ünlü. Amacı insanların kendilerine dönüp bakması, kendilerini sorgulamaları, aslında bir nevi onları uyandırmak ve bir şeylerle yüzleştirmek istiyor. Ama bunu asla böyle bir parmağını sallaya sallaya, vaaz vererek, üstten üstten konuşarak yapmıyor. Sadece soru soruyor. O dönemin, belki de bu dönemin de güzellik anlayışına göre çirkin sayılabilecek bir erkek olduğu söyleniyor. Kısa boylu, tıknaz, patlak gözlü yazılmış birçok yerde. Yani okurken bile hoşuma gitmedi ama yani böyle aktarılmış. Neyse, işte siz zihninizde bir şeyler düşünürsünüz. Öyle olduğu söyleniyor. Yani aslında bunu anlatmamın sebebi, dışarıdan baktığın zaman "Aa, bakayım bu ne anlatıyor" deyip cazibesine kapılacağın bir adam zinhar değil. Ama bir de bunların yanında aşırı salaş, bakımsız, böyle çok aşırı sadelikten paramparça olan bir tarzı var. Üstüne başına da pek özen gösterdiği söylenemez. Kaba bir görünüm diyebiliriz. Ama konuşmaya başladığı anda çok etkileyici ve cazibeli bir hale dönüşüyor. Konuşması sayesinde de insanları etkisi altına alabiliyor. Etrafındaki kalabalık büyüyor, toplanıyor. Yıllar içinde müritleri, takipçileri oluyor. Özellikle gençler ondan çok etkileniyor. Ve yaşadığı dönemde büyük bir hayran kitlesi var. Sokrates aynı zamanda yazılı eser bırakmamasıyla da ünlü ki sanırım kendisiyle anlaşamadığımız tek konu bu olabilir. Anlaşamadığımız demek de yanlış çünkü böyle çok tartışmaya açık bir şey değil. Kendisi yazmayı tercih etmiyor. Yazmaktansa konuşmak, beden dilini kullanmak, ses kullanmak onun için çok daha etkili ve önemli. Yazmakla da boşuna uğraşmıyor, zaman kaybetmiyor. Şimdi anlaşmazlık değil dedim. Çünkü ben de yazmaya çok önem veriyorum. Çünkü o yazdıklarım sonrasında bana, etrafıma çok fayda sağlıyor. Yazmaktan her zaman fayda gördüm. Ama yani Sokrates de haklı. Tabii ki yazmak, konuşmanın, beden dilinin, ses tonunun, işte üslubun neyse artık o konuşmayı oluşturan şeylerin yerini asla tutmuyor. Yani şimdi ben bu podcast'i bu şekilde anlatmasam da bu anlatacağım şeylerin transkriptini size göndersem acaba aranızdan kaç kişi o transkriptle aynı şeye ulaşır bilemiyorum. Yani tabii orada hak veriyorum, yerini tutmaz. Yani şimdi Sokrates'ten de şöyle bir şey beklemiyorum. En iyisi ben bunları yazayım. Belki bundan 2500 yıl sonra Russell'in okumak ister diyeceğini tabii ki düşünmüyoruz. Burada aklıma Leonardo da Vinci geldi. O da çok fazla eleştirilir. Hani bir şeylerle uğraşırken bırakıp başka bir şeye geçiyor, resimleri tamamlamıyor. Bazı sanat eleştirmenleri özellikle, sanat tarihçileri daha doğrusu çoğunlukla, İşte keşke bitirseydi, bizleri bundan mahrum bıraktı, aslında çok da şuradan şöyle bir şey olabilirdi gibi üstten üstten konuşurlar. Ben de onlara kızarım yani, hatta kızmakla kalmam. Bazı laflar ettiğim bile olmuştur bu podcast'te Leonardo bölümlerinde. Yani Leo'nun da tek derdi acaba işte şu kadar yıl sonra birileri bundan faydalanır mı değil. Evet, kendi kendime anlaşamadım, sonra da bir anlaşmaya vardım gibi hissettim şu an. Yani özet olarak sadece konuşuyor, konuşarak iletişim kuruyor ve bunları yazıya dökmüyor. Ama şu bakımdan çok şanslıyız, muhtemelen de bana benzeyen bir öğrencisi olan Platon yazmayı çok seviyor ve Sokrates'in felsefesi bugüne kadar ulaşıyor. Burada Sokrates problemi diyorlardı sanırım buna, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir terim, kavram var. O da biz direkt Sokrates'in yazdıklarına ulaşamadığımız için Platon'un ondan dinleyip anladıklarını, yazdıklarını okuyabiliyoruz. Yani aslında %100 şeyi kanıtlayamıyoruz. Yani bu Platon bunları yazmış, bugüne kadar getirmiş. Acaba bunlar mı gerçekten Sokrates'in söyledikleri net olarak, yoksa Platon'un yorumu mu, kendine göre mi yazmış gibi düşünen ve buna Sokrates problemi adını veren birileri var. Ama ben çok o taraftan bakmıyorum. Ben bana gelen bilgi ne işime yarar, bende ne etki uyandırıyor diye düşünüyorum. Bir de Platon'un onun sadık bir takipçisi, öğrencisi olduğunu da bildiğimiz için neden başka bir şey yapsın ki gibi bir düşüncem var. Neyse, şimdi gelelim Sokrates'le ilgili bazı kavramlara. Bilgi onun için çok çok önemli. Bilgi erdemdir diyor. Yani iyiye ulaşmak için, iyi olabilmek için bilgi edinmen gerekiyor. Ve zaten kötü olarak etiketlediğimiz bir şeyleri yapan kişilerin de cehaletten, bilgisizlikten kötüye yaklaştığını söylüyor. Ama burada benim için en önemli nokta, benim de hayatımda çok önem verdiğim ve ilham aldığım şey bilgi-pratik ilişkisi. Bilgi tek başına yeterli değil Sokrates için. Eğer ben bunu pratikte uygulayamıyorsam, hayatıma işte bir yerine entegre edemiyorsam, benim bir işime yaramıyorsa, o zaman sabahlara kadar bu bilgiler biriksin, ne olacak ki gibi bir bakışı var. O yüzden de zaten bu, hani az önce bahsettim ya, Arkeleos'un öğrencisi oluyor bir dönem ama yani doğayı incele incele ne işime yarıyor ki, ilişkime, işte ticaretime, insanlarla olan alışverişimde ne işime yarıyor gibi bir bakışı var. O yüzden o dersleri bırakıyor. O zamana kadar da, yani Sokrates'e kadar felsefe daha çok doğa ve fizik üzerine yapılmış. Sokrates felsefeyi pratik yani günlük hayatın içine taşıyan kişi. Bu yüzden de çok kıymetli. Çünkü işte kitaplar oku, notlar al, temizle çek falan da sonra onların ne yaptığın çok önemli. O bilgi kullanılmıyorsa işte bankada biriktirdiğin ama dokunmadığın, kıyamadığın para gibi bir şey oluyor. Hiçbir işine yaramaz. Benim çok sevdiğim Tanrı ile Sohbet serisinde Wisdom is knowledge applied diye bir cümle var. Yani bilgelik uygulanan bilgidir. Uygulamaya geçirilen bilgidir. Benim için yani okuduğum ilk günden itibaren hep bir yerlere yazdığım, kendime çok hatırlattığım bir bilgelik tanımı. O yüzden de Sokrates'in bu yaklaşımını çok faydalı buluyorum. Günlük hayatta da kendisinin yaptığı şey kendini bilgeli zanneden, hatta bilge zanneden kimi Atinalılara hiç de öyle olmadıklarını ortaya çıkaracak sorular sormak. Rahatsız edici olduğunun, insanları huzursuz ettiğinin bir noktada kendisi de farkında. Hatta şöyle diyor, ben Tanrı'nın devletin başına sardığı bir at sineğiyim. Her gün her yerde sizi dürtüyor, uyarıyor, azarlıyorum. Peşinizi bırakmıyorum. Onun için size kendinizi benden yoksun bırakmamanızı öneririm. Bunu az önce söylediğim gibi vaaz vermeden yapması çok kıymetli. Atinalılar pek de sandıkları gibi çok bilgili değiller derken kendini onların üzerinde bir yerde tutmuyor. Yani kendini de onlardan biri olarak görüyor ve en bilinen sözlerinden biridir. Bildiğim bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğim. Yani onlara sorular sorup iddia ettikleri kadar çok şey bilmediklerini ortaya çıkarınca işte üstten üstten alaycı bir şekilde yapmıyor bunu. Kendisi de o insanlardan biri, ben oldum, ben bildim, tamam ben her şeye hakimim diyebilecek bir varlığı tanımıyor. Çünkü böyle bir varlık yok. Kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim diyor. O dönemlerde sofistler, işte para karşılığı, dersler verenler, birilerinin hocalığına soyunanlar, birilerini yetiştirenler ve bunu bir etiket gibi üstüne yapıştıranlar çok yaygın. Onları da alttan alttan bazen de böyle yani direkt olarak eleştiriyor ve kendisinin sadece bir şeylere vesile olduğunu söylüyor. Yani ne yapacaksan sen yapacaksın. Ben sana bir şey yaptıramam. Ben senin yerine bir şey yapamam. Ama yani o kapıyı aralamana vesile olabilirim. Oraya bir ışık tutabilirim. Bu da benim için çok kıymetli bir yaklaşım. Özellikle benim yaptığım işlerle ilgili işte koçluk, mentorluk, eğitim, workshop, bazı içerik tasarımları, bazen işte bir proje için oturuyoruz. İşte video içerikleri hazırlıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ve karşıdaki kişilerle genelde de işte bir şirketin, kurumun bir işte temsilcisi oluyor. Bunları çok açık açık konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü bazen çok mucizevi beklentiler olabiliyor. İşte 3 günde 4 kilo gibi 6 ayda 70 lider yetiştirelim falan gibi böyle komik, saçma, gerçek olmayan. Ben bunu başka bölümlerde de hep söylüyorum. Sadece bu kurumsal işlerde değil, bireysel danışmanlıklarda da, tedavilerde de, terapilerde de, koçluklarda da. Yani böyle bir şey yoktur. Bunu vaat edenden kaç zaten. Yani yalan söylüyordur, seni kandırıyordur. Böyle bir şey olamaz. Yani biz sana 3 ayda şunu yapacağız, sonra da sen şu olacaksın gibi bir vaatte bulunamaz. O yüzden de ancak sana tohum ekebilir, senin o tohumu sulamanı, daha iyi yetiştirmeni, daha verimli meyveler elde etmene yardımcı olabilir, eşlik edebilir, ışık tutabilir, kapıyı aralayabilir. O yaptığımız mesela içerik videolarıyla ilgili de en çok söylediğim şey buydu. İşte şu kadar dakikalık bilmem ne konulu videoda o konuyu enjekte edemeyiz ama ilgisini çekebiliriz, merak uyandırabiliriz, daha fazlasını istemesini sağlayabiliriz. Hiç aklında yokken onun masasına bu konuyu koyabiliriz, gerisi o kişiye kalmıştır. Evet, ben kendi işlerimden çıkıp Sokrates'le kahve içmeye devam edeyim. Yoksa bu konuda gördüğünüz gibi anlatacak çok şey var ve Sokrates'le ilgili artık benim dünyamda onunla özdeşleşmiş olan bir diğer kavram kendini bilmek. Onun en önemli ilkesi. Burada kendini bilmek bir varış noktası değil, bir yolculuk, bir çaba, bir yaşam tarzı. Aslında Bunun altında farkındalık kavramı da yer alıyor ve farkındalık kavramını kendiyle yüzleşip kendiyle ilgili bir şeyleri fark etmek kavramlarını dünyada sanırım ki tarihte ilk defa ortaya koyan kişi yine Sokrates. İnsanlara sorular sorarak kendi içlerine dönmelerini ve kendileriyle yüzleşmelerini sağlıyor. Bu da ortaya müthiş farkındalıklar çıkarıyor. Genç takipçileri de hızla artıyor. Neden gençler? Çünkü gençler bu konuda her zaman daha açık oluyorlar. Yani burada rakamlar söz konusu. Nasıl ki sen işte 30 yıl, 40 yıl bir şeye inanırsan bunu dönüştürmek daha zordur. Gençler için de tabii ki doğal olarak daha kolay oluyor böyle birini takip etmek. Annesinden, babasından, teyzesinden, işte devlet adamlarından farklı birini dinlemek, görmek ilgilerini çekiyor. Zaten böyle şeylere daha hazırlar. Bu yüzden de zaten ileriki yıllarda Sokrates bunun üstünden de suçlanıyor. Ve işte gençleri kötü etkilemesi, onları etki altına alması gibi bir şey söz konusu suçlamalarda. Bunun sebebi de hızla artan genç takipçileri. Sokrates'e göre insan ruh ve bedenden oluşuyor. Eğer insan kendinde bu ayrımı yapamazsa denge bozuluyor. Burada özellikle şey üstünde duruyor. Çok fazla madde tarafında duranlardan işte eğer çok bedene, maddeye odaklıysan, sadece ondan ibaret olduğunu düşünürsen ün, para gibi şeylere, daha maddesel zevklere yöneliyorsun. Ruhunu ihmal ediyorsun. Bu ayrım Sokrates için çok çok çok önemli. Çünkü aradığı bilginin insan ruhunda saklı olduğuna çok inanıyor. Yapması gereken şey bu bilgileri açığa çıkarmak. Ve şöyle bir yöntem izliyor. Yöntemin orijinal ismi de Maiutica. Böyle değişik bir yazımı var ama yani bence Maiutica diye okunuyor olabilir. Doğurtma sanatı diyebiliriz. Hatta bazı yazılarda, makalelerde işte başta babasının mesleğinin ne yapmaya başladığı, sonra işte yolu değişti falan, döndü dolaştı. Annesi de ebe olduğu için annesi insan doğurtuyor. Bu da bilgi doğurtuyor falan gibi yorumlar var. Kısacası böyle bir yöntem kullanıyor. Yöntemin uygulaması nasıl? Herhangi bir konuda biriyle konuşmaya başlıyor. Bir şey bilmediğini söylüyor o konuyla ilgili ve seni konuşturuyor. Sen anlatmaya başlıyorsun, bilgileri dökmeye başlıyorsun. Sonra sana sorular soruyor, bilgi almaya devam ediyor. Ve yine sorularla gelen yeni bilgilerin çelişkili yanlarını, tutarsızlığını ortaya koyuyor. Ama bunu da sorularla yapıyor, karşılaştırmalarla. Peki böyle olursa da böyle mi? Peki şöyle bir şey oldu diyelim yine böyle mi diyorsun falan gibi. Seni öyle bir noktaya getiriyor ki sen bir dakika ya hani öyle demiştim ama şimdi böyle de diye pek de emin değilim gibi bir noktaya geliyorsun. Bu yıkıcı aşama, bu disruptive denilen. Önce sendeki yerleşmiş kesin şeyleri yıkıyor. Sonra da yapıcı aşamaya geçiyor. O da nedir? Seni düşündürerek, yüzleştirerek, yine yeniden üzerinde düşünerek doğru bilgilerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu arada bu doğru bilgi dediğimiz şey ille de ha tamam tamam beyaz değilmiş, siyahmış gibi bir bilgi olmak zorunda değil. Şöyle bir şey de olabilir. Ya şu an gerçekten kafam çok karıştı ama işte sana ilk söylediğim şeyin o kadar da doğru olmadığını fark ettim de, yani müthiş bir bilgi. O yüzden de insanları kafalarını karıştırarak, yer yer rahatsız ederek, yüzleşmekten korktukları ya da kaçtıkları şeylerle yüz yüze getirerek böyle bir yöntem izliyor. Zaten bu başka alanlarda da Sokratik sorular kavramı olarak geçer. Koçluğun da temeli buradandır. Bence terapilerin de temeli buradan. Çünkü çok güçlü, çok yerinde sorular sormak çok kıymetlidir. Sadece bu işlerde değil, bence dostlukta da çok önemlidir. Yani böyle teknik olarak yapmayabilirsin ama eminim hepinizin hatırladığı böyle ilişkiler ya da sohbetler olmuştur. Bazen bir arkadaşın sana ya peki şöyle mi şöyle mi şu ne falan diye sorduğu zaman birdenbire beklenmedik bir şekilde kala kaldığın olmuştur. Yani çünkü onu bir düşünmen, bir daha düşünmen, yüzleşmen, onun üzerinde çalışman gerekebilir. O yüzden çok kıymetli bu güçlü soru sorabilmek. Ona göre iyileşmek ya da bilge olmak için bir başkasına muhtaç değiliz. Bu da çok önemli bir şey. Bizim içimizde bize yetecek, bizi idare edecek, bize kaynaklık edecek şeyler var. Ama bunu ortaya çıkarmak için üzerimizde çalışmamız gerekiyor. Bu sorular ve farkındalıkla bunu kendimiz de yapabiliyoruz. İyileşmek için düşüncelerini değiştir diyor. Bu da zaten bu podcast'te çokça üzerinde konuştuğum bilişsel davranışçı terapinin özü. David Burns'ün ve Aaron Beck'in işte üstünde çalıştığı ve David Burns'ün İyi Hissetmek kitabında çok güzel anlattığı düşüncelerin üstünde çalışmak, onları değiştirmek. Çünkü bunu yapmak için de zaten en başta bu sorgulamaya girmen gerekiyor. Bu yöntemi şöyle bir kompakt bir şekilde özetlersek, kendi içine bak, sorgula, yüzleş, yeniden düşün. İhtiyacın varsa ve tercih ediyorsan kendi üzerinde çalış ve bir şeyleri değiştirmek için plan yap, adım at, bunu aksiyona dönüştür, kendine faydalı yeni alışkanlıklar edin, yeni yol çiz gibi özetleyebilirim. Yani daha da özetlersem kendini bil, değiş, dönüş gibi bir şeyi var. Bu arada yani bir başkasına muhtaç değiliz derken, başkasından yardım almayalım, tek başımıza dört duvar arasında dönüp duralım demiyor. O da demiyor bence, ben de demiyorum. Sadece o muhtaç olma hali, kendi kendime hiçbir şey yapamam, bende bir şey yok gibi bir ne derler, yoksunluk ya da kıtlık halinden çıkmamız gerekiyor. Çünkü dünyadaki en iyi doktora da gitsen, en ünlü profesöre, en iyi terapiste de gitsen, o odadan çıktıktan sonra işte 50 dakika sonra, kaç dakika sonra ne yapacaksan sen yapacaksın. Onun sana yapabileceği en iyi şey senin kendi kaynaklarını, işte ulaşabileceğin kaynakları, kendine en iyi gelecek iyileşme şeklini hayata geçirmene yardımcı olmak, vesile olmak. Aynı Sokrates'in yaptığı gibi. Eğer bunlar yapılmıyorsa, yani bu az önce bahsettiğim adımlar, kendini bilmek, sorgulamak, farkındalık, yüzleşme, yaşadığımız hayat sorgulanmamış bir hayat oluyor ve Sokrates bunu yaşamaya değer görmüyor, yazık olmuş bir hayat olarak görüyor. Bunu yapmayan kişi hayatını uykuda geçirir ona göre. Toplum ne isterse, ona ne yüklerse otomatik pilotta gider. Bizim bu istatistik insan dediğimiz sadece doğumu, ölümü, işte istatistiklerde kullanılabilecek bazı şeyleri kayıtlara geçer ve öyle ölür gider. Hatta ölür bile diyemeyiz çünkü yaşamayanlar hani ölmüyor. Oraya kadar götürebilirim. Tabii bu da felsefenin şeyin farklı bir dalı olur. O yüzden duracağım. Sokrates için tanım çok önemli. Bence Sokrates için değil, hepimiz için çok önemli. Çok çok önemli bir anahtar olduğunu da düşünüyorum. Hangi konuyu tartışacaksa, konuşacaksa önce tanım yaptırıyor. Diyelim ki mutluluk hakkında konuşuyorlar. Karşı tarafa soruyor, peki mutluluk dediğin ne? Çünkü aslında karşı tarafın mutluluk derken ne demeye çalıştığını anlamak istiyor. Eğer ikimiz için tanım farklıysa tartışma da boşa gidecek, zaman kaybı olacak. Sana göre ne? Bu bugün de bence sadece benim yaptığım işlerde değil ki, ben işte koçlukta, mentorlukta biri bana bir şeyi kavram olarak söylüyorsa mutlaka tanımlatırım. İşte diyorsa ki ben gelişmek istiyorum, başarılı olmak istiyorum falan, mutlaka sorarım. Hani birincisi sence bu ne demek derim. İkincisi de o kişiye özel tanımını tekrar isterim. Ya derim ki sen ne olunca tamam artık ben hedefime ulaştım diyeceksin, geliştim diyeceksin, tamam başarılıyım diyeceksin. Bize orada bazı anahtar kelimeler, bazı kavramlar lazım. Yani sen işte ne bileyim çok para kazanırsam okey, tamam bu iş diyebilirsin. Bir başkası da bilmem ne ödülünden 3 tane alırsam tamamdır diyebilir. Bunları tanımlatırsak tartışmada da, sohbette de, proje planında da, gelişim planında da çok daha verimli, zaman kaybetmeden ilerleyebiliyoruz. O yüzden de Sokrates'in bu farkındalık sohbetlerinde sorularla insanları böyle bir açarken en çok konunun başında sorduğu sorulardan bir tanesi tanım. Bunun yanı sıra tabii ki bu kadar ciddi şeyin yanında mizah tarafı da beni çok kendisine yakın hissettiren ve çok sevdiğim ve tesadüf değildir ki Burada kahveye çağırdığım birçok insanın da bu tarafının olduğunu görüyorum. Ya da benim böyle gerçekten işte dedim ya Sokrates için bu podcast'in babalarından biri. Hayatımda da bu podcast'te de ya ne kadar önemli bir şey. O kişileri incelerken bakarken bir yerinden mizah çıkıyor. Eşiyle ilişkisi ve kavgalarıyla çok ünlü Sokrates. Mesela eşi bir kavga sırasında çok bağırıyor ve sonra Sokrates'in üzerine artık sinirden su döküyor. Allah bilir ne yaptıysa tabii orayı da bilemiyoruz. Ve o sırada onları bir kalabalık seyrediyor. Ve ay eşinin de çok tuhaf bir ismi var. Ksantippe. Neyse. Dönüp o kalabalığa şey diyor. Ben size Ksantippe'nin gürledikten sonra yağdığını söylememiş miydim? Böyle bir hazır cevaplılık falan da var. Bir dalga geçmecilik de var. Önce kendiyle dalga geçiyor. Ve bu böyle çok zor geçiniyorlar eşiyle. Yani böyle her gün kavga, bir şey, bağırış, çağırış falan. Ve bununla ilgili şöyle bir yorum yapıyor. Eşim sayesinde diğer insanlarla daha kolay geçiniyorum. Yani eşi onun için aşırı zor bir deneme sınavı gibi bir şey. Yani aşırı zor sınavlara girince deneme sınavında çok şey normal sınavda çok kolay yaparsın ya. Gerçi şimdi düşündüm bunun tersini iddia edenler de var. Benim böyle bir iki hocam söylerdi. Aşırı zora hazırlanınca kolay soruda kala kalıyorsun derlerdi mesela. Böyle şeyler de olabilir. Ama ben bunu da şu an konuşmayacağım. Yani isteyen kendi kendine düşünsün bunu. Bir de evlilikle ilgili şöyle yine çok ünlü bir şeyi var. Biri ona bir genç sanırım soruyor. İnsan evlenmeli mi, evlenmemeli mi? Hangisini yaparsan yap pişman olacaksın diyor. Yani çok bilgece bir cevap değil mi? Evet, bunların yanında başta biraz bahsetmiştim. Sade ve basit hayat seviyor, tercih ediyor. Biraz böyle hani üstü başı çok sade, eski kıyafetler, yalın ayak gezmeyi seviyor. Kimseden ders parası almıyor. Parayla öyle çok bir ilişkisi yok. Kuru ekmek böyle çok acıktığı zaman yediği bir kuru ekmek onun için müthiş bir şey. Susadığı zaman bir şey içebilmek ve bir sonraki yemeğim, içeceğim ne zaman, nerede, ne olacak diye düşünmeden sadece onun tadını çıkarabilmek onun için muazzam bir şey. Bu sayede de çok özgür bir hayat sürüyor. Çünkü kimseye bağlı ya da bağımlı değil. Pazara gidip, bu da onun çok ünlü bir özelliği. Böyle çok fazla satılan şey var, mallar var falan. Onlara her seferinde bakıp şaşırıp ya ihtiyacım olmayan ne kadar çok şey var diyor. Aslında bu birazcık da o özgürlüğün altını çiziyor. Yani hiçbir şeye ihtiyaç duymamak aslında seni ne kadar rahat, hafif ve özgür olduğunu gösteriyor. Tok gözlülük doğal zenginliktir, lüks ise yapay yoksulluk diyor. Sanırım dünyanın hangi tarihini yaşarsak yaşayalım ya da hangi tarihi üzerine konuşursak konuşalım bu söylediği şey geçerliydi ve geçerli olmaya devam edecek. Hani bu insan ruh ve maddeden oluşur, ruh ve bedenden oluşur, birinden biri ihmal edilmesin gibi bir bakışta aslında maddeden oldukça uzakta durmaya çabaladığını görüyoruz. Şimdi benim söyleyeceğim şey biraz eleştiri değil ama kendisi de böyle çok dengeyi bulmuş gibi görünmüyor. Bu bir işte spektrumsa bir ucuna daha yakın olduğu görünüyor ama zaten öyle olmasa bugün burada Sokrates diye konuşmayız. Normal bir dengeli bir insan deriz. Tabii ki böyle şeyler mümkün. Hayatımızın da farklı dönemlerinde birinden birine daha yakın hissettiğimiz, daha yakın olduğumuz, daha yakınlaşmaya çalıştığımız dönemlerde olabilir. Ama bu hani Tesla bölümünde de bahsetmiştim. O Tesla'nın da parayla hiç ilişkisinin olmaması, hiç para kaygısının olmaması, para üzerine hiç düşünmemesi, yatırımının, malının, mülkün hiçbir şeyinin olmaması bende yine bunu uyandırmıştı. Yani o kadar da maddeyi dışlamak acaba bizim için gerçekten iyi mi? Çünkü biz madde dünyasındayız aynı zamanda. Ya hani kanatlarımız yok, ruhlar aleminde değiliz. Bu kendime söylediğim şeyler. Bir de onun ünlü Daimon'u var. Daimon, kendisi için Daimon ustası da diyebiliriz. Onun içindeki gizemli güç, Tanrı'nın sesi, sezgi de diyebiliriz. Ve bir şeye karar verirken, bir şeye doğru giderken ya da dönerken neyse yani önemli şeylerde özellikle o sesi dinliyor ve o ses ona hep doğruyu söylüyor. O sesi dinlemekten hiçbir zaman pişman değil. Hatta ölüme mahkum edildiğinde de bu sesi dinlemiş ve onun sayesinde gayet huzurlu bir şekilde yani herkes onu kurtarmaya çalışıyor, kaçırmaya çalışıyor. İşte mahkemeyle konuşalım, şöyle yapalım. Hatta şöyle söylenir yani, o mahkemenin gözdağı vermek için, ona haddini bildirmek için kurulduğunu söylerler. Ama o kadar kendinden emin, geri adım atmayan ve onların üzerine yürüyen bir Sokrates görürler ki, öyle haddini bildirmek için kurulan mahkeme onun ölümüne kadar götürür süreç onu. İşte bu süreçte de etrafındakileri böyle teselli ediyor. Diyor ki, eğer iyiliğe değil de kötülüğe doğru gitseydim, her zamanki gibi beni uyarıp durdururdu o ses. Durdurmadı. Demek ki ben doğru bir şey yapıyorum, doğru bir yere doğru gidiyorum. Zaten bu sezgi olayı, sezgiyi dinlemek, hatta bu sadece böyle durumlarda değil, hani bu sezgisel beslenme diyoruz ya, orada bile geçerli. Sen onu ne kadar dinliyorsan ve ne kadar ona değer veriyorsan, o da sana sonrasında o kadar doğru şeyleri getirmeye başlıyor. Bu da aynı şeye çıkıyor aslında. Daimon ustası dememdeki kasıt buydu. Bu işin artık ustası olmuş. İçini dinlemek, sezgiyi dinlemek, doğru yerde miyim, doğru şeyde miyim? Onu o kadar iyi anlıyor ki etrafına bunu bir rahatlatıcı bir şey olarak bile anlatabiliyor. Bu arada ölümünü bu podcast'te anlatmayacağım. Hem çok sevmiyorum o konuyu, hem de zaten Sokrates'in savunması diye baktığınız zaman orada çok detaylı bir şekilde görürsünüz, okursunuz. Ben de onu okulda bir dönem boyunca Humanities dersinde çok da tatlı bir Amerikalı hocamız vardı. Böyle çok renkli, çok da sevdiğim bir kadındı. Her hafta 3 saat dersimiz vardı sanırım. Her hafta 3 saatin 1 saati falan bu Sokrates'te, onun savunması, Platon, böyle şeylerle geçmişti. O zamandan beridir de bende böyle çok yerleşmiş ve hayatımın ve zihnimin bir kenarında sıkıştığım zaman, acaba bana ne derdi, onun daimonunu da çağırsak ne olurdu gibi hayatıma dahil ettiğim bir şey. Ama evet, yani şu anda uzun uzadıya mahkemesini, ölümünü, nasıl o zehiri aldığını falan anlatmayacağım diye ben de burada çok şey anlatıyorum gibime geliyor. Evet, isteyenler Sokrates'in savunmasını okuyabilir. Şimdi son olarak bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Bu yine çok evrensel bir şey ve yine zamansız bir şey. Sokrates demokrasi karşıtı. Herkesin eşit oy hakkına sahip olmasını şiddetle eleştiriyor. Aklınıza hemen başka biri geldi. Sokrates'le çok alakasız gibi görünen, değil mi? Evet, benim de geldi. Uzmanlığı ve bilgisi olmayanların oy kullanarak Atina'nın geleceğine karar vermesi ona göre çok saçma. Politikayı da herkes yapmamalı diyor. Bu konuda eğitimli ve doğası gereği liderliğe, yönetime, politikaya uygun olanlar yapmalı diyor. Ya aslında bir yerden ona katılıyorum. Yani özellikle de mesela belediyecilik benim en çok böyle zihnimi karıştıran ve yani hayret ettiğim bir şeydir. Yani belediyecilik çok teknik bir konu bence. Yani belediyenin içindeki işte birimler, yapılan işler çok teknik işler ve çok içgüdüsel işler değil. Yani biri işte ne bileyim eski bir şarkıcı aday oluyor, bir yerde kazanıyor falan ya, ama orada işte fen işleri var, mimari var, şehir planlama var, bütçe var, finans var. Yani ben böyle bir okul olmamasına hala yani şaşırıyorum, şaşırmaya da devam edeceğim. Şey olabilir yani, o okuldan mezun olanlar sadece aday olabilir. Sonra o adaylar arasında herkes oy kullanıp seçebilir gibi düşünüyorum. Kendisi de zaten bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki, ağır bir hastayı ameliyat edecek doktoru kurayla seçmiyoruz. Yani hadi oy kullanın, kim bunu ameliyat etsin demiyoruz. Ya da bir uzun bir gemi yolculuğunda gemi kaptanını kurayla, oylamayla seçmiyoruz. Takımımızı temsil edecek bir atleti, hadi bakalım kim katılsın olimpiyatlara diye seçmiyoruz. Nasıl ki onlarda bu özeni gösteriyorsak, bu yetkinlikleri bekliyorsak, ya devleti de o şeye koymalıyız, o kategoriye sokmalıyız. Yani devletin başındaki de, ekonominin başındaki de, belediyenin başındaki de bir zahmet rastgele gelmesin gibi bir yaklaşımı var. Dediğim gibi yani hem bir teknik taraflarda çok katılıyorum ama herkes oy kullanmasın çok yönetilebilecek bir şey değil. Yani birazcık da onunla ilgili. O çok saf ve çok temiz bir yerden söylüyor. Buna çok eminim. Ama eğer böyle bir kural bir yerde birilerinin eline geçerse ve yürürlükte olursa, Yani en yetkin kişilerin de oy kullanamayacağı günler görürüz. O yüzden şimdiki sistem yine çok şükür falan diyeceğim bir şey oluyor. Şimdi bunları bir yerlere yazmadı diyoruz ama Platon Devlet diye bir kitabı var Platon'un. Yazan Platon olarak görünüyor ama eserin babası Platon'un da hocası, babası sayılabilecek Sokrates diyebiliriz. Yine bu konulara meraklı olanlar Platon'un Devlet eserini alıp okuyabilir. Evet, sanırım Sokrates'te içtiğimiz kahve burada biter. Tabii ki bu arada Sokrates bu kadar değil. Ben yine kahve bölümü yaptım, kompakt bir bölüm yaptım. Eğer ilginizi çeken böyle ya da eskiden okuduğunuz, hatırladığınız ve tekrar böyle içinizde bir şeyler kıpırdatan bir şeyler varsa çok şanslıyız ki onunla ilgili çok fazla makale, yayın, kitap var. Farklı görüşler, farklı yaklaşımlar, yorumlar var. O yüzden çok şanslı bir dönemde yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden siz de eğer öyle bir şeyler hissettiyseniz daha fazla, daha derin okumalar, araştırmalar ya da videolar, belgesellere bakabilirsiniz diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.